Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 47.
12. kısım, Kemalizmin doğuşu. Ali Rıza Paşa'nın sadrazam olarak atanması ve parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmesi, Türk milliyetçilerinin önemli bir başarısıydı. Başkentte Türk polisleri Osmanlı vatandaşı Rumların sahip oldukları evlere çektikleri Yunan bayraklarını indirmeye başladılar. Dipnot, Alexandris, sayfa 65. Daha da önemlisi Türk milliyetçileri işgale uğramamış Anadolu'nun denetimini artık kontrol altına aldıkları ve ülkenin işgal edilmiş bölgelerindeki Müslümanların da umudu oldukları için yapılacak seçimle parlamentonun çoğunluğunu oluşturacakları belliydi. Rumlar padişaha bağlı olmadıklarını ilan ederek seçimi boykot ettiler. Ne var ki Mustafa Kemal yaratılmasına yardımcı olduğu yeni ortamın hem Türk milli davası hem de kendi liderlik konumu açısından bir tehlike içerdiğini gördü. Taşra'daki Türk komutanlar tıpkı 1908 yılında Jön Türklerin yaptığı gibi İstanbul'da bir hükümet değişikliği yapılmasını sağlamışlardı. Ama başkent İtilaf devletlerinin işgali altındaydı ve yeni hükümetin hareket özgürlüğü sınırlıydı. Üstelik Ali Rıza Paşa'nın kabinesinin eğilimi geniş ölçüde milliyetçi olmakla birlikte İtilaf devletleriyle uzlaşma eğilimi tümüyle ortadan kalkmamıştı. Yeni hükümet özellikle ülkeyi büyük savaşa sokan İttihat ve Terakki hükümetini açıkça ve kuvvetli bir sesle lanetlediği, savaş suçunu kabul ettiği ve savaş suçlusu olduğu öne sürülenleri yargıladığı takdirde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünün daha kolay savunulacağına inanıyordu. Buna karşılık Mustafa Kemal çoğunluğu İttihat ve Terakki taraflısı olan milliyetçilerin arasında bölünme yaratabilecek her türlü karara karşıydı. İlk iş müstakbel hükümet olarak denetimi altına tuttuğu yeni kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Heyeti Temsiliye'nin şemsiyesi altında milliyetçileri birleştirmekti. Kolay bir iş değildi bu. İngiltere'nin İstanbul'daki tercümanı Andrew Ryan, Sivas Kongresi'ne önceki Erzurum Kongresi'nden daha fazla katılım olduğu yolundaki yanlış kanıya belki de Mustafa Kemal'in propagandası yüzünden kapılmıştı. Dipnot, Ryan, sayfa 135. Aslında ikinci kongreye katılan delegelerin sayısı daha az, temsil niteliği de daha zayıftı. Ama Batı Anadolu'daki milliyetçi direniş hareketine katılanlar işin doğrusunu biliyorlardı. Mustafa Kemal onlara bir genel kongre sözü vermiş ve onlar da delege seçimine başlamışlardı. Ne var ki Sivas Kongresi'nin yetkisini alınca Mustafa Kemal için böyle bir kongreye gerek kalmamıştı. Batı Anadolu'daki Hareket-i Milliye Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı Hacim Muhittin bu karara isteksizce boyun eğerken 11 Ekim 1919'da günlüğüne "Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın tabı mütehakkimi belliydi" diye not düştü. Dipnot, Goloğlu, cilt 2 sayfa 178. Ayrıca milliyetçileri bir araya getirmek de yeterli değildi. Milliyetçi subaylar tarafından bölgelerde gerçekleştirilen denetim derme çatmaydı. Müslümanların arasında bile bazı düşmanları vardı. Müslüman toplumu otoriter yönetime alışıktı ve otorite zayıflayınca yöresel rekabetler ortaya çıkıyordu. Meslek yaşamları İttihat ve Terakki'ye muhalefetle şekillenmiş olan ve şimdi de İtilaf devletlerine dayanan İstanbul'daki politikacılar aynı eğilimdeki yerel önderlere cazip gelebilirlerdi. Genel olarak toplumda ve içerisindeki özel gruplarda bölünmeler görülüyordu. Bazı Çerkezler milliyetçilerin tarafını tutarken bir kısmı sultanın emrinde olmayı yeğliyordu. Kürt aşiretleri her zamanki gibi umutsuz bir biçimde bölünmüşlerdi. Muhafazakar dindarlar milliyetçi dava için faal olarak çalıştıklarını gördükleri, dinsiz iddiaçıların iktidara tekrar gelmesinden korkarken, din adamlarının çoğu dini bütün Müslümanların savunulmasını yabancı askerlerle çevrili bir halifenin merhametine bırakılamayacağını düşünüyorlardı. Dini kurumların dışında kalan bazı dervişler milliyetçi görüşlerin içeriğinde dinsizlik olduğu duygusuna kapılırken, yerleşik din kurumlarına karşı çıkan Bektaşi tarikatı mensupları bu hareketi sultanın baskısına karşı bir denge unsuru olarak görüyorlardı. Küçük topluluklarda eğer bir ailenin bireyleri milliyetçi görüşü paylaşıyorsa onlara düşman olanlar derhal karşı tarafı tutuyorlardı. Eğer İtilaf devletlerinin işgaline karşı direniş etkili olacaksa, Mustafa Kemal'in bu karmaşaya bir düzen getirmesi gerekecekti. Ama doğrudan doğruya emri altında bulunan askeri gücü yoktu. Çoğu yerde kanun kaçaklarına güvenmek zorundaydı. Bu yaklaşımın sonuçları Erzurum Kongresi'ne Giresun delegesi olarak katılan milliyetçi genç bir doktorun, Ali Naci Duyduk, anılarında görülebilir. Genç doktor geri dönünce Topal Osman'ın şehre el koyduğunu görmüştü. Ve Osman Ağa her fırsatta bize sataşmak için bahane arıyordu. Birkaç kere hakaret ve tehditlerine maruz kaldım. Ben Giresun Gençler Birliği'nin başkanıydım. Gençleri çağırarak beni başlarından atmalarını söylemiş. Gençler kabul etmeyince birliği de binasını da dağıttı. Bizimle arkadaşlık eden aydın hemşehrilerimiz de korku içindeydiler. Topal Osman bir zaman sonra haber göndererek Erzurum'a gitmemi emretti. Çarem yoktu, gidecektim. Fakat yakın bir arkadaşım yolda öldürüleceğimi haber verince limandaki bir Fransız ticaret gemisine sığındım, İstanbul'a gittim. Dipnot, adı geçen eser, cilt 1, sayfa 159-160. Mustafa Kemal Sivas'ta kalarak İstanbul'daki yeni hükümet ordu komutanları ve hareketin taraftarlarıyla telgraflaşmayı sürdürdü. Politikası çok açıktı. Önderliğini yaptığı Kuvayi Milliye, Erzurum ve Sivas kongrelerinde kabul edilen ulusal bağımsızlık programını uyguladığı, parlamento seçimleri öncesinde ülkenin kaderiyle ilgili kararlar almaktan kaçındığı, barış konferansı delegesi olarak ulusun güvenini kazanmış kişileri, yani Türk milliyetçilerini seçtiği takdirde hükümeti destekleyecekti. Dipnot, Nutuk, sayfa 130. Bu noktalar üzerinde şartlı bir anlaşmaya varmak bir hafta sürdü ve 7 Ekim 1919'da Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye'nin ülkedeki müdafaa-i hukuk cemiyetlerine telgraf çekmesine izin verilmesi koşuluyla başkentle yapılacak dolaysız haberleşmeye koyduğu yasağı kaldırdı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 145. Aynı gün padişaha sadakatini bildiren bir başka telgraf göndererek damat Ferit'i görevden alıp ulusun istekleri doğrultusunda hareket edecek yeni bir kabine kurduğu için teşekkür etti. Dipnot, Nutuk, Vesikalar, sayfa 776. Ama Sivas ile İstanbul arasındaki güvensizlik sürmekteydi. Mustafa Kemal, yeni Harbiye Nazırı Cemal Paşa'yı, Mersinli, heyeti temsiliyenin bir danışman üyesi ve İstanbul'daki bir temsilcisi olarak kabul ediyordu. Dipnot, Nutuk, sayfa 144. Hükümetin atacağı adımlar konusundaki istekler Cemal Paşa'ya iletilirken, gizli bilgiler için Karakol adlı gizli örgütün iki üyesi, Kara Vasıf ile Boğazlar Komutanı olarak Harbiye Nazırlığı'nda kendi bürosu bulunan Albay Galatalı Şevket'e başvuruluyordu. Cemal Paşa, padişaha sadık bir general olan Sadrazam Ali Rıza Paşa'ya çok yakındı ve bu nedenle sarayın arzuladığı itilaf devletleriyle uzlaşma politikasına karşı çok zayıf bir engel oluşturuyordu. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927, Ali Rıza Paşa'nın onun cumhuriyeti kurmak istediğinden kuşkulanmış olduğunu söyleyecekti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 156. Ama çözülmesi gereken acil soru Mustafa Kemal'in güvenilmez olarak nitelendirdiği hükümet yetkililerini işin dışında tutma konusunda kararlılığından çıkıyordu. Sürtüşmeler sürerken İstanbul hükümeti heyeti temsili ile pazarlık yapması için büyük savaşta aktif görev yapmamış olan Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Anadolu'ya göndermeyi önerdi. Mustafa Kemal onunla Amasya'da görüşmeyi kabul etti. 16 Ekim'de heyetin iki üyesi Rauf Orbay ve Bekir Sami ile birlikte Sivas'tan ayrıldı. 20 ile 22 Ekim arasında Salih Paşa ile 3 gün sürdürülen pazarlık sonunda zayıf bir anlaşmaya varıldı. Mustafa Kemal konuşulanların bir protokol biçimine getirilip imzalanması konusunda ısrar etti. Böylece hükümetin heyeti temsiliyeyi tanıdığı görülmüş olacaktı. İsteği yerine getirildi. İttihat ve Terakki'nin kötülüklerine karışmış olan adayların seçilmemesi için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini Mustafa Kemal de kabul etti. Bunun dışında seçimler özgürce yapılacaktı. Bu arada atamalara karışılmayarak hükümetin güç duruma düşmemesine özen gösterilecekti. Salih Paşa tıpkı 1870'te Almanlar Paris'i işgal edince Fransız parlamentosunun Bordo kentinde ve Alman parlamentosunun da Weimar'da toplanmış olması gibi yeni seçilecek parlamentonun Anadolu'da toplanmasını kendi adına kabul etti. Yeni meclisin özgürce işlediği görülünce müdafaa-i hukuk cemiyeti kendini feshedecekti. Ulusal direnişi hızlandırmak için atılacak adımları ve Türkiye'ye barış getirecek konferansa katılacak Osmanlı delegasyonunu belirleyen iki gizli protokol imzalandı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 163-166. İki protokolün metni için bakınız Nutuk, Vesikalar, sayfa 809-810. Özetler için Goloğlu, 2. cilt, sayfa 186-188. Akşin, 2. cilt, sayfa 43-48. Mustafa Kemal kendini resmi bir muhatap ve İstanbul hükümetinin gayri resmi murakıbı, yani denetçisi konumuna getirmeyi başarmıştı. Konumunun zayıflığı düşünülünce inanılmaz bir başarı kazandığı görülüyordu. Sivas'tan ayrılmasından sonra yörenin dini liderlerinden Şeyh Recep, kentin 160'dan fazla ileri geleni adına konuştuğunu ileri sürerek başkente çektiği telgrafta, Mustafa Kemal'i İttihat ve Terakki'nin icraatını, yani kötülükleri örtbas etmeye çalışan küçük bir grup adına hareket etmekle suçlamıştı. Mustafa Kemal derhal bu davranışın cezalandırılmasını isteyince, Sivas valisi telgraf çekenlerin tutuklandığını bildirerek onu rahatlattı. Dipnot, Nutuk, sayfa 167-171. Ülkenin başka köşelerinde de sıkıntılar vardı. Silahlı bir grup Mustafa Kemal Paşa'yı padişah yerine koyamayız diyerek ayaklanıp İstanbul'un doğusundaki Adapazarı kasabasını ele geçirmeye çalışmıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 172. Milliyetçilere karşı Marmara Denizi'nin Anadolu kıyısında yaşayan Çerkezler arasında da tahrikler baş göstermişti. Ayrıca Konya'nın güneyindeki Bozkır'da da bir ayaklanma yaşanıyordu. En yaygın şikayet Kuvayi Milliye'nin sivil halktan zorla bağış toplamasıydı. Bu doğru ama kaçınılmazdı. Çünkü ulusal direnişin hem para hem de malzemeye gereksinimi vardı. Ama ulusal direniş ile eşkıyalık arasındaki fark çok ince bir çizgiydi. Ve ancak milliyetçiler Anadolu'da kendi otoritelerini kurduktan sonra çizilmişti. Başkentte İttihat ve Terakki karşıtı subayların kurduğu Nigahban yani Koruyucu Derneği, Mustafa Kemal'e göre Hürriyet ve İtilaf Partisi ve Said Molla'nın İngiliz muhipleri yani sevenler cemiyetiyle güç birliğine giderek milliyetçilere karşı ortak bir cephe oluşturmuşlardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 173. Mustafa Kemal milliyetçi karşıtı hareketleri önleyemediği ya da bastıramadığı için hükümeti suçluyordu. Hükümet çekimser kalırken genelde Mustafa Kemal'in dürtüsüyle harekete geçen sivil ve askeri görevliler milliyetçilere karşı muhalefeti sindiriyorlardı. Yeterince asker ya da jandarmanın bulunmadığı durumlarda bazıları milliyetçilere yakınlık gösteren Çerkez ve Türkmen kabilelerini sağladığı direniş örgütleri yardıma geliyordu. Mustafa Kemal yabancı düşmanla savaşmadan önce üstesinden gelmesi gereken Osmanlı toplumu içindeki iç savaşı kazanmak üzereydi. Toplumun daha dinamik unsurları onun yanındaydı. Muhalefet yalnızca kaybedenlerce yapılıyor ve böylece Talat Paşa'nın İttihat ve Terakki dışında işe yarar insanlar bulunmadığı savı bir kez daha kanıtlanıyordu. Dahası Mustafa Kemal'in kişiliğinde eski İttihat ve Terakki üyelerinin azimle sağduyuyu birleştiren açık görüşlü bir önderi olmuştu. Mustafa Kemal Amasya'dan Sivas'a döner dönmez seçim sırasında ve sonrasında yürütülecek politikaları görüşmek üzere komutanları toplantıya çağırdı. Yeni seçilen parlamentonun Anadolu'da toplanması konusundaki ısrarları destek bulmadı. Tahtını yitirme korkusu yaşayan bir padişahın buna karşı çıkması beklenmeliydi. Üstelik yalnızca hükümet değil, Mustafa Kemal'in başkentteki ve Taşra'daki en yakın çevresi bile parlamentoyu İstanbul'da muhafaza ederek ihtilaf devletlerinin demokratik kurumlara duyduklarını ileri sürdüğü saygıyı sınamasının daha iyi olacağını söylüyorlardı. Parlamento oturumlarını Anadolu'ya taşımaya söz verdiğini çarçabuk unutan Salih Paşa da hükümette kaldı. Ülkenin içindeki huzursuzluk artarken ve milliyetçi görüş karşıtları seçimlerin güvenliği konusunda endişelerini dile getirirken, İstanbul hükümeti Taşra'ya iki araştırma komisyonu göndermeye karar verdi. Doğu Anadolu'ya gönderilen komisyonun başında 1915'te Gelibolu'da Mustafa Kemal'in görevini devralan ve önce Genelkurmay Başkanlığı'na, Büyük Savaş sonrasında ise 1. Ordu Müfettişliği'ne getirilen vatansever general Mustafa Fevzi Çakmak vardı. Dipnot: Saraya yakın bir general olan adaşı Ahmet Fevzi'nin yerini aldı. Ali Fuat'ın Ankara'daki 20. Kolordusu'na komutan atanan Ahmet'in göreve başlamasına milliyetçiler engel oldu. Çakmak'ın daha sonra sırasıyla Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti ordularının Genelkurmay Başkanı oluşunun ışığında Atatürk'ün kendisi Gerçekleri Saptama Komisyonu'nun başkanı olarak Ahmet Fevzi ile konuşmayı yeğlemişti. Akşin, cilt 2 sayfa 64. Son anda Ahmet Fevzi'den Mehmet Fevzi'ye yapılan değişiklik sürekli olarak karışıklığa yol açmaktadır. Boloğlu, 2. cilt sayfa 201-202-255. Fevzi Paşa 25 Kasım 1919'da milliyetçi komutanlar ve heyeti temsiliye üyeleri toplantı yaparken Sivas'a ulaştı. Daha önce Erzurum'dan gelmiş olan Kazım Karabekir anılarında Mustafa Kemal'den ayrılması için Fevzi Paşa'nın 2 saat dil döktüğünü anlatacaktı. Karabekir'e göre Fevzi Paşa Mustafa Kemal'in arzuladığı kendi liderliğindeki yönetimin ülkeye çok pahalıya mal olacağını söyleyip daha şimdiden yandaşlarını yeni meclise sokmak için planlar yaptığını ileri sürmüştü. Karabekir ise liderlik görevini daha iyisini bulamadığı için İstanbul'da Mustafa Kemal'e kendisini teklif ettiğini ve kişisel politikalar peşinde koşmadığı sürece ulusal birliği kurtarmak amacıyla onu destekleyeceğini söylemişti. Mustafa Kemal böyle bir adım attığı takdirde arkadaşları onu kolayca durdurabilirdi. Dipnot: Karabekir, İstiklal Harbi'mi, sayfa 372-374. Karabekir anılarının Mustafa Kemal'e dargın olduğu bir dönemde yazdığından hem Fevzi Paşa'nın eleştirilerini hem de diğer generallerle Mustafa Kemal arasında barışı sağlama konusunda oynadığı rolü biraz abartmış olabilir. Ayrıca Fevzi Paşa daha sonraları Mustafa Kemal'in muhaliflerine karşı birlikte çaba gösterdiği İsmet'in yani İnönü'nün dostu ve koruyucusuydu. Karabekir'in yaptığı Fevzi Paşa tanımı daha sonra anlatacaklarının ışığında değerlendirilmelidir. namus ve hamiyetine emindim diye yazdı. Zayıf ciheti kuvvetten korkar, fena ahvalde fazla bedbin olmasıydı. Bugünkü vaziyette İstanbul'u kuvvetli gördüğünden aldığı emri tam bir gayretle ifaya çalışacağını biliyordum. Dipnot adı geçen eser sayfa 371. 4 ay sonra İtilaf güçleri başkenti işgal edilen dek Fevzi Paşa İstanbul hükümetine hizmet etmeyi sürdürdü. Prusya askeri gelenekleriyle yetişmiş bir asker olarak 23 yıl Atatürk'ün sonra da İsmet İnönü'nün genelkurmay başkanını yaparak bir rekor kırdı.
Ayrım sonu.